Birinci Krallar kitabının 9 ve 10. bölümlerine bakacağız. Bu bölümlerin konusu Süleyman'ın ünü ve Saba kraliçesinin ziyareti. Tanrı Süleyman'a cesaret vermek için ikinci bir kez gözükür ve ona standart olarak Davut'u verir. Bu iki bölümün geri kalan kısmı Süleyman'ın büyüklüğüne ve hükümranlığının gelişim ve refahına kanıt oluşturmaktadırlar. Süleyman, Rabbin tapınağı, sarayı ve yapmayı istediği bütün işleri bitirince, Rab daha önce Givon'da olduğu gibi ona yine görünerek şöyle dedi: "Duanı ve yakarışını duydum. Adım sürekli orada bulunsun diye yaptığım bu tapınağı kutsal kıldım. Gözlerim onun üstünde, yüreğim her zaman orada olacaktır," diyor 1. Krallar 9. bölümün ilk 3 ayeti. Tanrı Süleyman'a, "Seninle bu tapınakta buluşacağım. Burası senin halkın ve bütün dünyanın geleceği bir yer. Burası buluşma yeri," demektedir. 4. ayette, "Sana gelince baban Davut'un yaptığı gibi bütün yüreğinle ve doğrulukla yollarımı izler, buyurduğum her şeyi yapar, kurallarıma ve ilkelerime uyarsan sonuç işte bereket." Şimdi Tanrı Süleyman'a, "Eğer benim önümde baban Davut'un yürüdüğü gibi yürürsen, o zaman krallığının tahtını İsrail'de sonsuza dek kuracağım," demektedir. Başka deyişle bereket olacaktır. Davut, Tanrı'nın standartlarına göre yüksek bir standart olmayan insansal bir standarttır. Davut'un Tanrı için büyük bir imanı, büyük bir kapasitesi vardı. Tanrı'yı sevdi ama başarısızlığa da uğradı. Beceremedi, sürçtü ve düştü. Ama ayağa kalktı ve suçunu itiraf etmek için Tanrı'ya geldi. Tanrı'yla paydaşlık istiyordu. İşte Davut'u Davut yapan budur. Tanrı Süleyman'a, kendisinin önünde babası Davut'un yaptığı gibi yürek dürüstlüğünde, imanda yürümesini istediğini söyledi. Değerli dostum, yürek dürüstlüğü günümüzde bizler için de çok çok önemlidir. Çünkü Hristiyan çevrelerinde epey bahaneler ve ikiyüzlülük bulunmaktadır. Günümüzde ne yazık ki etrafımız, topluluklarımız ikiyüzlü insanlarla doludur. Dürüstlükten uzaklık ve ikiyüzlülüğü pazar sabahları da görebilirsiniz inanlılar topluluğunda. İş dünyasından biri gelir. Hayatında dikkatsizce davranmıştır. Ailesinde iyi bir örnek olmamıştır. Buna karşın koltuğunun altında bir kutsal kitapla topluluğa gider ve her tür dindar sözcüğü kullanarak Tanrı ve istediği hakkında konuşur. Kimi kandırmaya çalışmaktadır? Tanrı'yı mı kandırdığını sanmaktadır? Dostum, bizler hiçbir zaman Tanrı'yı kandıramayız. Ona gerçekleri söylesek daha iyi olur, çünkü o zaten bunları biliyor. Davut, Tanrı'nın önünde yürek dürüstlüğüyle yaşadı. Doğru yaşadı. Günah işlediğinde günahını itiraf etti, açıkladı, Rab'be söyledi ve Tanrı'dan kendisini temizlemesini, affetmesini istedi. İmanı bir anlığına başarısızlığa uğradığı halde, bu imanın altında, yani Davut'un imanının altında hiçbir zaman başarısızlığa uğramayan bir imanı vardı. Kusursuzluktan uzak olduğu halde Tanrı onu bir standart olarak belirlemişti. "Önümde baban Davut gibi yürü, o zaman başarılı olacaksın. Baban Davut gibi bir imana sahip ol, bir yürek dürüstlüğüne sahip ol. O zaman ülkende barış olacaktır." Baban Davut'a, "İsrail tahtından senin soyunun ardı arkası kesilmeyecektir," diye verdiğim sözü tutup krallığını sonsuza kadar pekiştireceğim. Ne zaman? Eğer baban Davut'un yolundan yürürsen. Değerli dostum, İsrail'in bir kralı olduğu sürece bu kral Davut'un soyundan gelmişti. Ve bugün de Davut'un soyundan gelen ve çivilerin deldiği elleri bu evrenin asasını tutan bir kral bulunmaktadır. Bu dünyasal kral değildir. Bu göksel kraldır. Bu kral İsa'dır. Evet, İsa Mesih'tir. Ama diyor 1. Krallar 9. bölüm 6 ve 7. ayetlerde Tanrı Süleyman'a, siz ya da çocuklarınız yollarımdan sapar, buyruklarıma ve kurallarıma uymaz, sözlerime uymaz, gidip başka ilahlara kulluk eder taparsanız, sizi bu ülkeden söküp atacağım, adıma kutsal kıldığım bu tapınağı terk edeceğim. İsrail bütün uluslar arasında aşağılanıp alay konusu olacaktır. 1. Krallar 9, 6 ve 7. ayetler. Günümüzde Yahudilerin aşağılanıp alay konusu oldukları kesindir. Neden? Çünkü onlar halen Rabbin çizdiği o yoldan gitmemektedir. Bu harfiyen gerçekleşmiştir. İtaat edersen bereket, yollarımda yürürsen başarı bereket, ama yürümezsen, itaat etmezsen bunun getireceği sonuç bereketsizlik, lanet, aşağılanmak. Bu gösterişli tapınağın önünden geçenler diyor Tanrı Süleyman'a, hayret ve dehşet içerisinde Rab bu ülkeyi ve tapınağı neden bu duruma getirdi diye soracaklar. Ve diyecekler ki İsrail halkı atalarını Mısır'dan çıkaran tanrıları Rabbi terk etti de ondan, başka ilahların putların ardından gitti. Onlara tapınıp kulluk etti. Rab bu yüzden bütün bu kötülükleri başlarına getirdi. 8 ve 9. ayetler. Bu harfiyen yerine gelmiştir. Bir zamanlar tapınağın bulunduğu yere giderseniz onun yıkılmış olduğunu görürsünüz kardeşim. Bundan sonra Süleyman'la Hiram arasında küçük bir sorun çıktığı bildirilmektedir. Süleyman iki yapıyı, Rabbin tapınağıyla kendi sarayını 20 yılda bitirdi diyor 12. ayetlerde. Bu yapılar için istediği sedir ve selvi ağaçlarıyla altını sağlayan Sur kralı Hiram'a Celile bölgesinde 20 kent verdi. Hiram gidip Süleyman'ın kendisine verdiği kentleri görünce onları beğenmedi. Hiram 20 kenti görünce bunların tapınağın inşasında Süleyman için yaptıklarının tam bir karşılığı olmadığını düşündü. Aslında bir yanlış anlama olmuştu. Yanlış anlama her zaman iki insan arasında bir sorun oluşturur. Bu iki adamın arasının da açılmasına neden olan bu yanlış anlaşmaydı. Süleyman'a bunlar mı bana verdiğin kentler kardeşim dedi. Bu yüzden o bölge bugüne kadar Kavul diye bilinir. Oysa Hiram Kral Süleyman'a 120 talant altın göndermişti diyor 1. Krallar 9, 13 ve 14. ayetlerde. Bu son cümle kentlerin onun vermiş olduğu altınlara karşılık olduğunu belirtmektedir. Kereste, taşlar ve işçiliğin ücretleri mısır, şarap ve yağ olarak ödenmişti. Kral Süleyman Rabbin tapınağını, kendi sarayını, Milo'yu ve Yeruşalim'in surlarını yaptırmak, ayrıca Hasor, Megiddo ve Gezer kentlerini onarıp güçlendirmek amacıyla angaryacıları toplamıştı. Süleyman, Gezer'i, aşağı Beyt Horon'u, Balat'ı ve kırsal bir bölgede bulunan Tamar'la birlikte bütün ambarlı kentleri, ayrıca savaş arabalarıyla atların bulunduğu kentleri de onarıp güçlendirdi. Böylece Yeruşalim'de, Lübnan'da yönetimi altındaki bütün topraklarda her istediğini yaptırmış oldu diyor 1. Krallar 9. bölüm 15, 17 ve 19. ayetlerde. Bu parça Süleyman'ın krallığının genişliğini ve büyük inşaat projesini tanımlamaktadır. Kral Süleyman Edomluların ülkesinde Kızıldeniz kıyısında Eylet yakınlarındaki Esyon Geber'de gemiler yaptırdı diyor. Hiram denizi bilen gemicilerini Süleyman'ın adamlarıyla birlikte Ofre gönderdi. Ofre giden bu gemiciler Kral Süleyman'a 420 talant altın getirdiler diyor 26-28. ayetler arasında. Süleyman neredeyse zamanın bütün altın pazarını ele geçirmişti. Aynı zamanda büyük bir donanması vardı. Esyon Geber Kızıldeniz'in doğu kolundaydı. Bu Süleyman'ın limanıydı. İsrail'in Elyat'ına yakındı. Donanmasının güneybatı Arabistan'a kadar açıldığı söylenmektedir. Sabah kraliçesinin ziyareti, Süleyman'ın zamanının dünyasına Tanrı için tanıklık etmekte başarılı olduğunu ortaya koyar. Süleyman'ın ünü yayılmıştı ve belli ki diri ve gerçek Tanrı'ya tapınmak için kalabalıklar Yeruşalim'e geliyordu. Günümüz çağında kilisenin dünyaya gitmesi gerekmektedir. Yani inanlıların, inanlılar topluluğunun. Ama bütün dünyaya gitme görevi İsrail ulusuna verilmemişti. İsrail Tanrı'ya sadık kaldıkça, onun yollarında yürüdükçe dünyaya tanıklık etmişti ve dünyada tapınmak için Yeruşalim'e gelmişti. 10. bölümde Süleyman'ın kendi zamanındaki nüfusunun büyük bir örneğini görüyoruz. Bu kraliçenin ziyareti Süleyman'ın hükümranlığının Tanrı'nın temsilcisi olarak dünyanın ulusları üzerindeki etkisini gösteriyor. Saba kraliçesi Rabbin adından ötürü Süleyman'ın artan ününü duyunca onu çetin, zor sorularla sınanmaya geldi diyor 10. bölümün 1. ayeti. Saba kraliçesi Süleyman'a ilişkin duyduklarından ötürü gelmişti. İnsanların Tanrı'ya yaklaşabileceği bir tapınak olduğunu duymuştu. Bunun hakkında bilgi edinmek istiyordu. Süleyman'ın bilgeliğini işitmişti. Bu yüzden zor sorularla onu denemeye gelmişti. Çeşitli baharat, çok miktarda altın ve değerli taşlarla yüklü büyük bir kervan eşliğinde Yeruşalim'e gelen kraliçe aklından geçen her şeyi Süleyman'la konuştu. Süleyman onun bütün sorularına karşılık verdi. Kralın ona yanıt bulmakta güçlük çektiği hiçbir konu olmadı. Süleyman'ın bilgeliğini, yaptırdığı sarayı, sofrasının zenginliğini, görevlilerinin oturup kalkışını, özel giyimli hizmetçilerini, sakilerini ve Rabbin tapınağında sunulan yakmalık sunuları gören Saba kraliçesi hayranlık içerisinde kaldı diyor 1. Krallar 10. bölüm 2-5 ayetler arasında. Saba kraliçesi Süleyman'ın Tanrı'ya yakılmalık sunularla yaklaştığına tanık olmuştu. Bu diğerlerinden daha fazla bir biçimde Mesih ve bizim yerimize ölümünden söz eden sunudur, yani İsa Mesih'in. Saba kraliçesi ve dünya yakmalık sunular aracılığıyla İsa Mesih'i öğrendi. İncil'den İbraniler 9. bölüm 22. ayet, nitekim kutsal yasaya göre diyor, hemen her şey kanla temiz kılınır ve kan dökülmeden bağışlanma olmaz. Şimdi yakmalık sunu Saba kraliçesi için bir tanıklıktı. Saba kraliçesi Süleyman'ın bilgeliğinden ve inşaat programından saray, tapınak ve diğer binalardan da etkilenmişti. Her yerde bolluk, lüküs ve geçici refah vardı. Zamanda kısa bir dönem için Tanrı halkı ona sadık ve gerçek tanıklar olmuşlardı. Bunun üzerine kraliçe görüp işittiği her şeye şöyle karşılık verdi. Krala, ülkemdeyken yaptıklarınla ve bilgeliğinle ilgili duyduklarım doğruymuş dedi. Ama gelip kendi gözlerimle görünceye kadar inanmamıştım. Bunların yarısı bile bana anlatılmadı. Bilgeliğin de zenginliğin de duyduklarımdan kat kat fazladır diyor 6 ve 7. ayetlerde. Kendisine söylenenlerin yarısına inanmamıştı bu Saba kraliçesi. Ve geldiğinde gerçeğin yarısının bile kendisine söylenmemiş olduğunu görmüştü. Günümüzde de değerli dostum, Rab İsa Mesih hakkındaki gerçeğin yarısı bile söylenmiyor. Bırakın bunu, Mesih inancı hakkında, Tanrı sözü, İncil hakkında bir sürü gerçeklere uymayan yalanlar söylenmektedir. Hayır, bunlar değerli dostum uydurma şeylerdir. İncil'in, Tanrı sözünün yüzünü bile görmeyen, okumayan insanlar oradan buradan duydukları şeylerle yetiniyorlar. Neymiş bu? Efendim, Tanrı'nın sözü değiştirilmiştir. Kardeşim, düşünen bir insan bu tür söylentilere kulak asmaz. Gerçekleri arar ve Tanrı sözünü gelip bizzat alıp okur, araştırır ve ondan sonra kararını verir. Ben eminim ki eğer bir insan samimi bir şekilde Tanrı sözünü okuyup araştırırsa orada gerçekleri bulacaktır. Ama ne yazık ki birçok insanımız Tanrı sözünü alıp okumaktan korkarlar. Kardeşim, okumanın hiçbir zararı yoktur. Tam tersine, okumak bizim ufkumuzu, bilgimizi genişletir. Bu nedenle özellikle ruhsal konular söz konusu olunca Tanrı sözünü bizzat alıp okumalıyız, görmeliyiz, gerçekleri aramalıyız, araştırmalıyız. Bunu yaptığımızda Rab bize doğruları, gerçekleri gösterecektir. Ne mutlu adamlarına diyor bu kraliçe. Ne mutlu sana hizmet eden görevlilere. Çünkü sürekli bilgeliğine tanık oluyorlar. Senden hoşnut kalan, seni İsrail tahtına oturtan Tanrı'nın Rabbi övgüler olsun. Rab İsrail'e sonsuz sevgi duyduğundan adaleti ve doğruluğu sağlaman için seni kral yaptı diyor 1. Krallar 10. bölüm 8 ve 9. ayetlerde. Bu Saba kraliçesinin tanıklığıdır kardeşim. Bence diri ve gerçek Tanrı'yı orada tanıdığını ortaya koymaktadır. Biz de Tanrı sözünü alıp onu araştırırsak, okursak, Tanrı'nın bize verdiği aklımızı kullanırsak, vicdanımızı kullanırsak, gerçekleri ararsak, o zaman gerçekleri bulacağız. Saba kraliçesi krala 120 talant altın, çok büyük miktarda baharat ve değerli taşlar armağan etti. Saba kraliçesi Süleyman'a o kadar çok baharat armağan etti ki, bir daha hiçbir zaman bu kadar çok baharat görülmedi diyor 10. ayette. Büyük miktarda zenginlik getirmişti ve bunları Süleyman'a verdi. Bu arada Hiram'ın gemileri Ofir'den altın ve büyük miktarda almuk keresesiyle değerli taşlar getirdiler. Kral, Rabbin tapınağıyla sarayın trabzanlarını, çalgıcıların lirleriyle çenklerini bu almuk keresesinden yaptırdı. Bugüne kadar o kadar almuk ağacı ne gelmiş ne de görmüştür diyor 1. Krallar 10. bölüm 11-12. ayetlerde. Hiram Sur kralıydı. Sur, denizci bir halk olan Fenikelilerin kentiydi. Burada Süleyman'ın inşaat programını sürdürdüğünü görüyoruz. Rabbin evi için sütunlar ve ayrıca şarkıcılar, ezgiciler için harplar ve santurlar yaptırdı. Kral Süleyman, Saba kraliçesinin her isteğini, her dileğini yerine getirdi. Ayrıca ona gönülden kopan birçok armağan verdi. Bundan sonra kraliçe adamlarıyla birlikte oradan ayrılıp kendi ülkesine döndü diyor 13. ayette. Saba kraliçesinin öyküsü bu süre içerisinde Tanrı'yı tanıyan birçok kişinin öyküsüne sadece bir tek örnektir. Buna benzer bir şekilde Elçilerin İşleri kitabında Habeşli Hadım, Tarsuslu Saul ve Cornelius gibi belirli kişilerin Rab'be iman ediş öyküleri yer almakla birlikte daha birçok kişi Rab'be iman etmiştir. Ve Yeruşalim'deki tapınak ve Süleyman'ın zamanındaki İsrail halkı aracılığıyla da daha binlerce kişi Tanrı'ya tapınmıştır. Şimdi bizlere Süleyman'a gelen altınlar hakkında bir şeyler anlatılıyor. Süleyman'a bir yılda gelen altının miktarı 666 talantı buluyordu. Alım satımla uğraşanlarla tüccarların kazançlarından ve Arabistan'ın bütün krallarıyla İsrail valilerinden gelenler bunun dışındaydı. Kral Süleyman her biri 600 şekel ağırlığında dövme altından 200 büyük kalkan yaptırdı diyor 14-16. ayetlerde. Ona her yıl 660 talant altın geldiğini söylediğinde bunu aklım almıyor. Altın pazarını elinde tutuyordu. Krallık doruğuna erişmişti. Aslında bunu o hale getiren babası Davut da ama şimdi ortaya çıkıp huzur, bolluk ve refahın tadını çıkaran Süleyman'dır. Süleyman bütün bunların tadını çıkarmaktadır. Hiram'ın gemilerinin yanı sıra kralın da denizde ticaret gemileri vardı. Bu gemiler 3 yılda bir altın, gümüş, fil dişi ve değişik maymunlarla yüklü olarak dönerlerdi diyor 22. ayette. Bütün bunlar lüks şeylerdi. Eğlence için maymunlar, bunlar Süleyman'ın hayvanat bahçesiydi. Güzellik için tavus kuşları ve görkemli dekorasyonlar için altın, gümüş ve fil dişi. Burada Süleyman'ın krallığının belirtilerinden biri olan bir uçarı ve üzücü bir durum görüyoruz. Süleyman dünyaya tanıklık etmek üzere çağrılmıştır. Dünya onun kapısına gelmektedir. Oysa ne yapmaktadır o? Sırf kaprislerini tatmin etmek için zamanını ve enerjisini maymunlar ve tavus kuşlarını harcamaktadır. Kral Süleyman dünyanın bütün krallarından daha zengin, daha bilgeliydi. Tanrı'nın Süleyman'a verdiği bilgeliği dinlemek için bütün dünya onu görmek isterdi diyor 1. Krallar 10. bölüm 23-24. ayetlerde. Krallık bu dönemde doruğuna ulaşmıştı ve çok sadık tanıklığıyla biliniyordu. Bunu Saba kraliçesinin hayatında görmüştük ve şimdi Yeruşalim'e daha başka birçok kişinin geldiği söylenmiştir. Süleyman dünyaya gerçekten bir tanık, Tanrı için bir tanık olmuştur. Onu görmeye gelenler her yıl armağan olarak altın ve gümüş, eşya, giysi, silah, baharat, at, katır getirirlerdi diyor 25. ayet. Doğrusunu isterseniz bu ziyaretçilerin getirdiği armağanlar Süleyman'ın zenginlikleriyle ünlü bir krallık kurmasına yardımcı olmuştu. Tabii ki daha sonra krallık bölünüp zayıflayınca bu İsrail'in diğer uluslar tarafından sömürülmesine yol açtı. 26. ayette Süleyman savaş arabalarıyla atlarını topladı. 1400 savaş arabası, 12.000 atı vardı. Bunların bir kısmını savaş arabaları için ayrılan kentlere, bir kısmını da kendi yanına Yeruşalim'e yerleştirdi diyor. Süleyman atlar ve atlılar toplarken Tanrı'nın yasakladığı bir bölüme açılmıştı. Süleyman'ın ahırlarının yanında modern yarış haraları, yani at çiftliklerinin depoları fakir bir çiftçinin ahırına benzerdi. Krallığı döneminde Yeruşalim'de gümüş taş değerine düştü. Sedir ağaçları Şefal'daki yabanıl incir ağaçları kadar bollaştı. Süleyman'ın atları Mısır ve Keve'den getirildi. Kralın tüccarları atları Keve'den satın alırdı. Mısır'dan bir savaş arabası 600, bir at 150 şekel gümüşe getirilirdi. Bunları bütün Hitit ve Aram krallarına satarlardı diyor 1. Krallar 10. bölüm 27-29. ayetler arasında. Süleyman krallıkta gerçekten büyük bir zenginlik toplamıştı. O sırada altın, gümüş ve değerli taşlar onun tekelindeydi. Dostum, siz bugün ne yapmakla uğraşıyorsunuz? Tanrı sözünü mü yayıyorsunuz yoksa bir sürü maymun toplama işinde misiniz? Eğlenceye Tanrı sözüne verdiğinizden daha çok mu para harcıyorsunuz, veriyorsunuz? Ya güzellik için tavus kuşları? Günümüzde güzellik ürünlerine harcanan para Tanrı sözü için harcanandan çok daha fazladır. Ya altın, gümüş ve değerli taşlar? Rab için hiç vaktiniz olmayacak şekilde para kazanmakla mı uğraşıyorsunuz? Kardeşim, bizler dünyaya tanık olmak üzere çağrıldık. Maymunlar ve tavus kuşları işine girdiğimiz için Tanrı bize merhamet etsin. Ne kadar boş ve uçarı bir uğraş. Tanrı'ya, Tanrı'nın sözüne, Tanrı'nın işine, Tanrı'nın çocuklarına, Tanrı'nın topluluğuna zaman ayırmamız gerekir. Evet, maymunlar ve tavus kuşları işine kendimizi verdiğimiz için Tanrı bizlere merhamet etsin. Bunu gördüğümüzde bir an önce dönelim ve Rabbin çizdiği yoldan, onun izlerinden gidelim.